Ayrım 6. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 59. Başka topluluklara saygı. Kur'an'da dile getirilen düşünce hiçbir zaman dar görüşlülük ve bencillik üzerine oturtulmadı. Hazreti Muhammed genel insancıl değerlere yaslandığı içindir ki başarılı olmuştur. Zaten Hazreti Muhammed kendisinden önceki bütün uygarlık verilerine sahip çıkmıştır. Örneğin Musevilikten Arabistan'da uygulanabilecek pek çok öğeyi almıştır. Namaz, oruç gibi inanç pratiklerini Yahudi inancından aktarmıştır. Dipnot: Muzaffer Sencer, Dinin Türk Toplumuna Etkileri, Ant Yayınları İstanbul 71, sayfa 73. Buna bağlı olarak da başka topluluklar önemsenmiş, onlarla barış işbirliği önemli tutulmuştur. Kur'an'dan bazı bölümler bunu ispatlar niteliktedir. Ey inananlar, Allah yolundan yürüdüğünüz zaman her şeyi iyice anlayın. Size Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici çıkarlarına göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah'ın vereceği çok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. Nisa 94. Kur'an'daki bu uyarı daha sonra ortaya çıkacak sapmaları ve çıkarcı uygulamaları ta başından saptıyor ve açıkça kınıyor, reddediyor. Özellikle çıkar yüzünden insanların dinsizlikle suçlanabileceğini sezen peygamber, yumuşak ve derin bir kavrayışla bu tür tavırları İslamiyet'in dışına sürüyor. Kur'an'daki İsra suresinin 53. ayeti çok çarpıcıdır. İnanan kullarıma söyle, putperestlerle en güzel şekilde konuşsunlar, doğrusu şeytan aralarını bozmak ister. Buradaki psikolojik ve sosyal konum gösteriyor ki Müslümanlar daha güçlü durumdadırlar. Ama peygamber onlardan puta taparlara iyi davranmalarını, baskı yapmalarını istiyor. Bu barışçı bir tutumdur. Ey inananlar, bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Ey inananlar, çok sanıda bulunmaktan sakının. Zira sanının bir kısmı suçtur. Birbirinizin suçunu araştırmayın, kimse kimseyi çekiştirmesin. Hucurat 11-12. Tekasür suresi egemen kesime, güçlülere, sayısal ve maddi üstünlüklerini her şeyin önünde görenlere çok ciddi bir uyarıdır ve onların durumlarını kötülemedir. Surede şöyle deniliyor: çoğunluk olma iddianı sizi o kadar meşgul etti ki mezarları ziyaret ederek oradakileri de sayacak kadar oldunuz. Hayır, öyle olmayın. Yakında bileceksiniz. Andolsun ki cehennemi göreceksiniz. Kur'an'da dile getirilen görüşlerden dünyaya ve doğaya ilişkin olanları dönemin bilgi düzeyiyle sınırlıdır ve dönemin bilgi düzeyine en uygun olanlar seçilmiştir. Peygamber Muhammed bilgiye büyük değer vermiştir. Ona ait olduğu %90 kesin olan hadisler gibi Kur'an da bu yaklaşıma tanıktır. Ey Muhammed, de ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu akıl sahipleri çok öğüt alırlar. Zümer 99. 160 ve 161. Onlardan, Yahudilerden ilimde derinleşmiş olanlara büyük sevap vardır. Nisa 160 ve 161. Şüphesiz inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyan ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların kazançları Rablerinin katındadır. Onlar için artık korku yoktur, üzülmeyeceklerdir. Bakara 62. Kur'an diğer dinlere savaş açan veya onları kötüleyen bir yaklaşımı reddeder ve kendisini diğer dinlerin bir devamı olarak gösterip böylece insanlığın genel gelişiminin bir parçası olduğunu açık açık vurgular. Bu geniş görüşlülük elbette o çağdaki insanların tümü tarafından anlaşılabilmiş ve benimsenebilmiş değildi. Bu anlayışa peygamberden 1400 sene sonra bile halen halkın çoğunluğu ulaşabilmiş değildir. Muhammed'e neler söylediler? Peygamber Muhammed başlangıçta dinsel mesajlarla ortaya çıkmasına karşın topluma yeni bir düzen getirmek amacında olduğundan hemen kendisine karşı saldırı başlatıldı. Söylediklerinin kaynağının Tanrı olduğunu belirten Muhammed'e Mekke egemenleri, kendi konuşuyor, Allah'a mal ediyor. Böyle bir durum yok, o sözler Muhammed'in dediler. Necm 3. Kelam ve tekbir surelerinin gösterdiği gibi Muhammed'i deli olarak göstermeye, toplumdan soyutlamaya çalıştılar. Deli veya Mecnun suçlaması yetmeyince bu kez peygamberi şair olarak göstermeye ve etkisini kırmaya uğraştılar. Tur 30. Bu da tutmayınca bu kez peygamberin sosyal ve ekonomik durumunu dillerine doladılar. Peygamber soyluydu ama ailesi yoksul düşmüştü. Babası daha o doğmadan ölmüş, kendisini Hazreti Ali'nin babası olan amcası Abdülmuttalip büyütmüştü. Böyle birinin Mekke ve Medine gibi altına değer veren kentlerde pek prestiji olamazdı. Bu kentlerde nice zenginler, nice sayılır insanlar vardı. Eğer Allah bir mesaj yollayacaksa bunlara yollaması gerekmez miydi? Bu mantıkla düşünenler peygamberi gördüklerinde onu küçümsediler. Seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği elçi bu mudur diye alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Furkan 41. Putperest zenginler bu düşüncelerini şöyle ilettiler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Zuhruf 31. Kimi zaman deli ve mecnun, kimi zaman sihirbaz, kimi zaman bir ozan olarak gördükleri Muhammed'i yıpratmak için Kureyş ileri gelenleri ona şiddetli baskı yapmışlardır. Hazreti Muhammed bu baskıdan bunalıp bir ara uzlaşma yolları aramış ve bunun sonucunda da şeytan ayetleri diye adlandırılan ayetlerin okunması gündeme gelmiştir. Dipnot: Şeytan ayetleri. İslam peygamberi Muhammed tarafından önce vahiy olarak açıklanıp sonradan şeytan tarafından söyletildiği gerekçesiyle geri çekildiği, yani Kur'an'dan çıkarıldığı iddia edilen birkaç Kur'an ayeti. Yazarın notu: Bu ayetlerde aslında melek kavramına değinen Muhammed, geleneksel Yahudi-Hristiyan din anlayışındaki melek kavramını biraz yerelleştirmiş ama bu durum puta tapar yönetim tarafından Hazreti Muhammed'in verdiği dinsel bir ödün olarak gösterilince peygamber bu tutumunu açık biçimde değiştirmiş ve özellikle ideolojik konuda Mekke yönetimiyle anlaşamayacağını görüp yeni arayışlara girmiştir. Bu arayışlar sonucu Müslümanlar Habeşistan'a göçmüş, kendisi de güneye doğru yolculuk yaparak Taif'te destek aramış ama bulamamıştır. Bu ara göçebeler arasında da çatlışan peygamber yeniden Mekke'ye gelmiş ama artık şehrin egemenlerinin baskısı daha da şiddetlenmiştir. Bu saldırgan grubun içinde amcası Ebu Leheb de bulunmaktadır. Hazreti Muhammed'i koruyan amcası Abdülmuttalib ile mali olarak destek olan eşi Hatice öldüğü için o iyice kıstırılmıştır. Bu yüzden de şehri bırakıp kaçma kararı almıştır. 622 yılındaki Medine'ye hicret olayı böyle ortaya çıkmıştır. Hazreti Muhammed ile buraya gelen Müslümanlara muhacirun, Medinelilere ise ensar denilmiştir. Mekke'nin 500 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Medine halkı Hazreti Muhammed'i kabul etmiş ve ona hayat alanı açmıştır. Burada çalışmalarını sürdüren Hazreti Muhammed bölgedeki Yahudi kabilelerinden de destek almaya çalışmıştır. Bu amaçla Yahudilerin merkezi sayılan Kudüs'ü kıble yapmış, Yom Kippur orucunu tutmuştur. Dipnot: Yom Kippur İbranice, yani kefaret günü, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip günüdür. Günü ana temaları kefaret ve tövbedir. Yahudiler genel olarak bu günü 25 saatlik bir oruç ve yoğun olarak dualarla sinagogda geçirirler. Yahudilerden destek yerine tepki görünce de kıbleyi değiştirmiştir. Bu arada Seriye denilen gerilla birlikleriyle Mekkelilerin ticaret kollarını vurmaya başlamıştır. Bu saldırılardan birisinde 624 yılında 300 kişilik akıncıyla Mekke kervanını Bedir'de yakalayıp vurdu, yağmalattı. Bu başarı Müslümanlar arasında psikolojik olarak üstünlük duygusu yarattı. Gelen ayetlerdeki konular da değişerek toplumsal düzen, devlet idaresi gibi konular öne çıkmaya başladı. Dipnot: Bernard Lewis, Tarihte Araplar, çeviren Hakkı Dursun, Yıldız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını, İstanbul 1979, sayfa 48. Mekke'nin egemeni olan Kureyşliler 625 yılında Müslümanların saldırılarına son vermek için harekete geçtiler. Uhud yamaçlarındaki savaşta Müslümanlar bozguna uğrayıp çekildiler. 627 yılında Medine'yi ele geçirmek için Mekkeli tüccarlar 10 bin kişilik bir orduyla gelip şehri kuşattılar. Ama şehrin çevresine kazılan hendekleri aşamadılar ve 40 gün sonra geri dönmek zorunda kaldılar. Hazreti Muhammed bu süreçte kendisine yardım etmeyen Yahudi kabilelerini de ezerek baş eğdirdi. 628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması imzalandı. 630 yılında bu antlaşma bozuldu ve artık iyice kuvvetlenen Müslümanlar Mekke üzerine yürüyüp şehri savaşmadan ele geçirdiler. Böylece kabileci Arap sistemi sona erdirilmiş, ümmetçi birlik dönemi yani Arap milleti başlatılmış oluyordu. Bu tarihten peygamberin vefat ettiği 632 yılına kadar diğer Arap kabileleri de İslam bayrağı altına alındılar. Lakin bu dönem hiç de kolay olmadı. Önce zengin Taif kentinin Hevazin kabilesini yenmek gerekti. Sonra öbür boyların reisleri kimisi tehditle, kimisi övülerek, kimisi de ganimetten pay verilerek yani rüşvetle İslam çizgisine çekildi. Hazreti Muhammed İslam dini adı altında birleşmiş bir Arap devleti yaratmıştı. Lakin bu birliği yaratan temel gücün sadece psikolojik ideolojik sloganlar yani dinsel mesajlar olduğu sanılmasın. Bu mesajın temeline yerleştirilen cihat ve ganimet arzusu muhalif Arapları da peygamber sancağı altına toplanmaya iten en önemli dürtü oldu. Medine'ye göçtükten sonra harekete geçirdiği seriyelerle yani gerilla birlikleriyle cihada başlayan ve bu baskınlarda elde edilen malları ganimet adı altında savaşçılara dağıtan Hazreti Muhammed bu uygulamasıyla büyük ilgi görmekteydi. Kabilelerin birbirlerini yağmalamasını engelleyerek bu yağmayı müşrik yani putperest dediği muhalif güçlere yöneltmişti. Üstüne üstlük de buna cihat gibi kutsal bir elbise de giydirmişti. Önceki düzende çok zor ve verimsiz olan yağma şimdi belli kabilelerin birleşmesiyle yürütülen çok verimli bir işe dönüşmüştü. Mekke'nin fethinden sonra zengin güney kenti Taif'teki Hevaz'ın aşiretleri üstüne yürüyüp onları yendikten sonra elde edilen ganimet yani yağma malları bölüşülürken Müslümanlar birbirlerine girmişler. Hatta arada kalan peygamberin elbiseleri paramparça edilmiş, kendisini bir ağacın dibine atmıştı. Dipnot Maxim Rodinson, Hazreti Muhammed, çeviren Atilla Tokatlı, Hür Yayın 1980 sayfa 175. Yeni bir kimlik, yeni ve büyük bir güç, kutsallaştırılmış daha büyük bir ganimet hedefi. Arapların bütünlüğünü sağladıktan sonra sıra elbette ki Suriye ve İran'a doğru yayılmaya gelecekti. Müslümanların savunma savaşlarında ve Hevazinlilerle savaşta dahil olmak üzere Hazreti Muhammed hayattayken yürütülen diğer mücadelelerde peygamberin yeğeni Ali'nin olağanüstü kahramanlıkları görüldü. Vuruşmalarda Mekke'nin büyük aşiret temsilcilerinden birçoğunu öldürdü ve bu yüzden çok düşman kazandı. O düşmanlardan birisi de Ebu Bekir'in kızı peygamberin karısı Ayşe'ydi. Hazreti Ali başa geçtiğinde karşısına ilk dikilenler Arap derebeyleri olacaktır. İslam'da ayrışma başlıyor. Mekke'nin ele geçirilmesinden sonra Hazreti Muhammed barışçı bir politika izlemeye başladı. Eski düşmanlarını kalplerin kazanılması ilkesi adı altında affetti. Hatta bunlara ganimetlerden bol paylar ayrıldı. Lakin başta Medineliler olmak üzere ilk Müslümanlar bu duruma tepki göstermeye başladılar. Böylece İslam adı altında dile getirilen siyasal dinsel hareket alt ve üst katmanların çıkarlarına uygun olarak ayrışmaya başladı. Bu ayrışmanın gelişmesi ve temel noktalarını şöyle özetleyebiliriz. 1. Mekke'nin ele geçirilmesinden sonra eski egemen sınıf insanlarının etkisizleştirilmesi gerekiyorken buna uyulmadı. Tüccar tefeci kesimin temsilcisi konumundaki Ebu Süfyan ailesi ödüllendirildi. Bir zamanın en büyük düşmanı sayılan Ebu Süfyan, şimdi Muhammed'in en yakınlarından biri durumundaydı. Kendi soyunun ve ailesinin, Beni Ümeyye bireylerini devlet düzeninin en parlak görevlerine yerleştiriyordu. Oğlu Yezid, Teyme valiliğine atanmış, sonradan Müslümanların halifesi olacak Muaviye ise peygamberin katipliğine getirilmişti. İşte bu gelişmelere tepki duyan alt katmanlar Ali çevresinde toplanmaya başladılar. Böylece Ali Şiası yani yandaşı ortaya çıktı. 2. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra onun vasiyetine uyulmayarak yeni yöneticinin bir oldu bitti sonucu seçilmesi, İslam içinde ikinci defa büyük ve sert bir çalkantıya neden oldu. Ali yandaşları kendilerini biraz daha belirginleştirdiler. 3. Ebu Bekir ve Ömer zamanında Emevi ailesinden önde gelen kişiler yönetici olarak atandı ve kendilerine geniş yetkiler verildi. Bunlar Arap ırkçısı kişilerdi ve İslamiyet'in toplumcu özüne şiddetle karşıydılar. Onların yavaş yavaş Arabistan dışındaki bölgelere de egemen olarak güçlerini arttırmaları halk arasındaki ayrışmayı hızlandırdı. 4. Emevi ailesi Halife Osman zamanında yeniden toplumun yönetimini ele geçirdiler. Artık eski egemenler ile yeni düzen yani din yandaşı eşitlikçi güçler arasında çatışmalar çıkıyordu. Osman'ın müsteşarlığa atadığı Mervan kendi soyundan olanları valiliklere getirtti. Ailesine mensup devlet hazinesinden kimselere bol miktarda para verdi. Hatta devlet başkanı Osman buna itiraz edenlere "Akrabalarıma yardım yapmayacaksam niçin halife oldum?" cevabını veriyordu. Eski köleci tefeci düzenin vali yaptığı isimlerin en nüfuzlusu Muaviye'ydi. Osman zamanında Muaviye'ye Şam'dan başka bütün Suriye ve Filistin'in yönetimi de verilmişti. Artık orada başına buyruk hareket edebilme imkanına kavuşan Muaviye, aynı zamanda yönetimindeki bölgelerde bulunan askeri birliklerin komutasını da elinde tutuyordu. Böylece Muaviye ileride Hazreti Ali'ye karşı isyan etmesini kolaylaştıracak güce sahip olmuştu. Dipnot: Mehmet Emin Bozarslan, Hilafet ve Ümmetçilik Sorunu. Osman'ın tutumu Arap ırkçılığının yeniden hortlamasına neden oldu. Kendi ailesi yeniden Arabistan'ın en güçlü ailesi olarak ortaya çıktı. Halkın istekleri zorla bastırıldı. Muhalefet edenler ya öldürüldü ya da sürüldü. Bu arada sürülenlerden birisi de Ali yandaşı ve tam bir toplumcu olan Ebu Zer'di. Osman'ın tutumuna ilişkin olumsuz değerlendirmelerin yalnızca Alevilere ait olduğu sanılır. Halbuki İslam tarihini bilen bütün araştırmacılar Osman'ı sert biçimde eleştirirler. Gerçeği bilen şeriatçı yazarlar bile bu durumu vurgularlar. Bu konuda şeriatçıların en beğendikleri ve sık sık görüşüne başvurdukları yazarlardan ve düşünürlerden birisi olan Seyyid Kutub'un Osman'la ilgili değerlendirmeleri öğreticidir. Kutub Osman'ı değerlendirirken şunları söylüyor. Sonunda Osman'a karşı ayaklanma başladı. Bu ayaklanmada hak ve haksızlık, hayır ve şer birbirine karıştı. Fakat İslamiyet açısından meselelere bakan ve İslam ruhuyla meselelerin bilincine varan bir kimse mutlaka şu karara varacaktır ki, genellikle o ayaklanma Osman'ın, daha açıkçası Mervan'ın ve onun arkasındaki Emevilerin tutumundan İslam ruhuna ve yönetimine daha yakındı. Osman için şu mazereti buluyoruz. Kötü tesadüfler kendisini halifeliğe getirdi. Çünkü Emevi topluluğu çevresinde bulunuyordu. Kendisi de 80'ine yaklaşmış güçsüz bir ihtiyardı. Osman'ın kişiliğinde İslam'ın ruhunu itham etmemiz güçtür. Fakat onun hatasını affetmemiz de o ölçüde güçtür. Çünkü açıktır ki 3. halifenin mal dağıtımındaki tutumu, müsteşarı Mervan'ın tutumu ve onun görevlerin çoğunu Emevilere vermesi, bütün bunlar tarihin gidişini etkileyen bir takım genel durumlar yarattı. Artık mesele bir ferdin rolünden ibaret değildi. Ağırlığı ve itici gücü olan bir takım durumlara yol açtı. Osman fiilen Emevi devletini ayakta bırakarak gitti. Bunu her yerde ve özellikle Şam'da onlara imkan, İslam ruhundan uzak olan Emevilerin ilkelerine ortam hazırlamakla yaptı. Böyle olmasaydı Muaviye sonradan halifeye yani Hazreti Ali'ye karşı çıkmak için tehlikeye atılamayacaktı. Çünkü Muaviye'yi Muaviye yapan Osman'ın 13 yıllık iktidarıydı. Çünkü bu iktidar onun elinde para gücünü, ordu gücünü ve devlet gücünü toplamıştı. Osman, İslamiyet'in yok etmeye çalıştığı ekonomik ve sosyal ayrılıkları yeniden canlandırmıştı. Halk buna karşı tepkisini isyan ederek ortaya koymuştu. Bu ana kadarki uygulamalar Müslümanları iki ana gruba ayırmıştı. 5. Osman'dan sonra halkın yoğun baskısı karşısında yönetimin başına Ali geldi. Dürüstlüğün ve adaletin bir canlı örneği olan Hazreti Ali, Selefi zamanında yapılan yolsuzluklara ve Emevi ailesinin kurduğu fiili saltanata göz yumamazdı. Aile saltanatına son verecekti. Bozulan adalet mekanizmasını tekrar eski rayına oturtacaktı. Adam kayırılmasını yok edecekti. Mideci kimselerin devlet hazinesinden ve halkın malından topladıkları servetleri tekrar hazineye ve gerçek sahibi olan halka geri verecekti. Seçildiği gün halka şöyle hitap etti Ali. ''Ey halk, ben ancak sizlerden olan bir insanım. Sizin haklarınız benim de haklarımdır. Sizin yükümlü olduğunuz ödevlerle ben de yükümlüyüm. Ben sizin peygamberinizin izine çağırıyorum ve emrolunduğum şeyleri yaparım. Bilin ki Osman'ın verdiği her toprak parçası Allah'ın malından verdiği her mal hazineye geri verilecektir. Çünkü hiçbir şey hakkı iptal edemez.'' Eğer kendisinin hazineden kadınlarla evlendiğini, cariyelere sahip olduğunu ve ülkelere mal dağıttığını görseydim onları da geri alacaktım. Çünkü adalette genişlik vardır. Halktan canı sıkılan kimsenin haksızlıktan daha çok canı sıkılır. Ey halk, dünya nimetlerine dalıp topraklara sahip olan, nehirler açan, atlara binen ve zarif köleler edinen bazılarımızı içine daldıkları durumdan alıkoyduğum ve kendilerinin de bildiği haklara döndürdüğüm zaman Ebu Talib'in oğlu bizi haklarımızdan yoksun bıraktı demesinler. Biliniz ki peygamberin arkadaşlarından biri bu arkadaşlıktan dolayı başkasından üstün olduğunu sanıyorsa üstünlük yarın Allah katında belli olur, onun sevabı da ödülü de ona aittir. Biliniz ki Allah ve peygamberine uyan, kurallarımızı kabul eden, dinimize giren ve kıblemize dönen herkes İslamiyet'in tanıdığı hakların ve sınırların kapsamına girer. Çünkü sizler Allah'ın kullarısınız. Mal da Allah'ın malıdır ve aranızda eşit olarak bölüşülecektir. Bu malda birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Sakınanlar için Allah katında en iyi mükafat vardır. Hazreti Ali gibi hak için, adalet için kendini adamış devrimci ve halkçı bir devlet başkanından başka bir türlü bir davranış beklenemezdi zaten. Seyyid Kutub'un dediği gibi ya Ali, Ali olacaktı ya da elinden hilafet gidecekti ve hatta bu uğurda hayatını bile verecekti. Hazreti Ali'nin İslamiyet'in getirdiği düzeni tekrar kuracağını ve devlet çarkını Hazreti Ömer devrindeki gibi yalnız hakkın ve halkın yararı istikametinde işleyecek şekilde yürüteceğini herkes biliyordu. Tabii bunu Emeviler ve onların çevresinde kümelenmiş diğer sömürücü çıkarcı kimseler de biliyordu. İşte çıkarlarının tehlikeye düştüğünü ve bundan böyle meydanda diledikleri gibi at oynatamayacaklarını anlayan bu asalaklar, çıkarları için en büyük engel gördükleri halifeye karşı harekete geçme zamanının geldiğine inandılar. Ve Emevi ailesinin o sıradaki en nüfuzlu, en kurnaz ve en muhteris adamı olan Şam valisi Muaviye'nin çevresinde kümelenmeye, onun hazırladığı isyan hareketine katılmaya başladılar. Muaviye'nin Ali'ye baş kaldırarak savaşması, İslamiyet içindeki çelişkilerin artık iyice belirginleşmesi ve çözülemez hale gelmesinden kaynaklanıyordu. Bu savaşta Ali'nin yanında yer alanlar Alevi, Şia yani yandaş olarak adlandırılmışlardı. Bu grubun içinden çıkan hariciler, Kır Araplarının ilkel ve katı dinci isteklerini dile getiren bir anlayışla Ali'ye ihanet edip ondan ayrılmışlardır. 6. Ali'nin Mülcem oğlu Abdurrahman adlı bir harici tarafından zehirli hançerle şehit edilmesinden sonra Muaviye harekete geçmiş ve yönetime zorla sahip olmuştur. Onun bu zorba tavrı Ali yandaşları arasında bir dayanışmanın başlamasını da gündeme getirmiştir. 7. Ali'nin oğlu Hüseyin'in Muaviye'nin oğlu Yezid'in liderliğini kabul etmemesi, Yezid'in Kerbela'da onu bütün yandaşlarıyla birlikte şehit ettirmesi, 10 Ekim 680, İslam toplulukları arasındaki çelişkiyi uzlaşmaz bir biçime dönüştürdü. tüccarların, tefecilerin ve beylerin çıkarlarını korumak için var olan Muaviye'nin, halkı kandırmak için kendisini peygamberin şeriatını yaşatan birisi gibi göstermesi ve bunu da sünnilik adı altında halka kabul ettirmeye kalkışması da bu çelişkinin dinsel yönden aldığı bir boyuttu. İslamiyet Hazreti Muhammed'in getirdiği bir yol olmaktan çıkartılmış, Muaviye'nin ve ardılı Emevi hükümdarlarının saltanatını koruyacak sisteme çevrilmişti. Bunu pekiştirmek için gösterişli camiler yapılıyor, saltanatın emrindeki din adamları buralarda konuşturuluyor, Hazreti Muhammed'in söylediği iddia edilen saltanatçıların işine gelen sözler uyduruluyordu. Bunların yetmediği yerde ise Muaviye'nin örgütlediği silahlı birlikler devreye giriyor, muhalifler bulunup birer ikişer yok ediliyordu. Böyle bir ortamda 680 yılında peygamberin torunu İmam Hüseyin'in şehit edilmesi, İslam ülkelerinde yoğun dalgalanmalara yol açtı. Hazreti Ali'nin ve çocuklarının yandaşları 684 yılında bir araya gelerek Tevvabun hareketini yarattılar. İmam Hüseyin'in intikamını almak için oluşan bu hareket Aleviliği, yani Ali yandaşlığını, Şia'yı Ali adı altında toplayabilecek bir yapılanmanın en somut göstergesi olmuştur. 6. ayrımın sonu. Sayfa 68.